Ayrım 23, sayfa 247. Emin misiniz diye sordu o değil. Öne doğru eğilerek. Otopsi laboratuvarlarında bir kurbanın yaralarını incelerken, bir katilin kurbanın üzerine bıraktığı tahribatı tarif ederken bir parça da olsa heyecan duymuyor musunuz? Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Çünkü siz Amalta'nın kızısınız. Ben sadece biyolojinin kurbanıyım. Beni o büyütmedi. O Daniel yeniden sandalyesine yaslanıp o soğuk ve takdir eden ifadesini takındı. Saldırganlığın kanıtsal olabileceğini biliyor muydunuz? Bazı aileler şiddet eğilimini DNA'larında taşıyorlar. Mauro o anda Rizzoli'nin o Daniel hakkında söylediklerini anımsadı. Onunki meraktan öte bir şey. İnsanın derisini kesmenin, bir kurbanı kanarken izlemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. O otorite duygusunu, o nihai gücün tadını anlamaya çalışıyor. Bir vampirin kana susadığı gibi ayrıntıların peşinde koşuyor, diye geçirdi içinden. Şimdi o Daniel'in gözlerindeki o açlığı görebiliyordu. Kadın canavarlarla iletişim kurmaktan haz alıyor, diye düşündü. Ve şimdi kendisini yeni bir canavar bulduğunu umuyor. Buraya Amalta'nın hakkında konuşmaya geldim, dedi Maura. Biz de ondan bahsediyorduk değil mi? M.I.E. Firmingham'daki rapora göre onu en azından 10 kez ziyaret etmişsiniz. Neden bu kadar sık gidiyorsunuz? Amalta'nın iyiliği için değil herhalde. Bir araştırmacı olarak Amalta ile ilgileniyorum. İnsanları öldürmeye iten güdüleri anlamaya çalışıyorum. Bundan neden zevk aldıklarını. Bunu zevk için yaptığını mı söylüyorsun? Siz neden cinayet işlediğini biliyor musunuz? Belli ki psikozlu. Psikoz hastalarının çok az bir kısmı cinayet işliyor. Ama hasta olduğunu kabul ediyorsunuz, değil mi? O Daniel bir an için tereddüt etmişti. Öyle görünüyor. Emin değilsiniz galiba. Onca kez onu ziyaret ettiğiniz halde hem de, öyle mi? Anneniz de psikozdan daha fazlası olduğuna inanıyorum. En azından iddia makamı böyle düşünüyordu. Onu suçlu bulmaya yetecek kadar delil vardı. Ah, bir sürü delil vardı hem de. Benzin istasyonunun kamerasında plakası görünüyordu. Levye'nin üzerinde kadınların kanı bulunuyordu. Cüzdanları bagajındaydı. Ama bunu görmemiştiniz herhalde, dedi. O Daniel, sehpanın üzerindeki dosyalardan birini Maura'ya uzatarak. Bu Amalta'nın tutuklandığı yerden, Virginia'daki suç laboratuvarından. Mauro dosyayı açtı. İçinde Massachusetts plakalı beyaz bir sedanın fotoğrafı vardı. Bu Amalta'nın kullandığı araba, dedi de o Daniel. Mauro sonraki sayfaya geçti. Araçtaki parmak izi raporuydu bu. Arabada birden çok parmak izine rastlanmış, dedi o Daniel. Emniyet kemerinin üzerindeki kurbanlar Nicky ve Teresa Wells'e ait parmak izleri bulunmuş. Bu da arabaya binip emniyet kemerini bağladıklarını gösteriyor. Ve tabi direksiyonun ve vitesin üzerinde Amalta'nın parmak izleri bulunmuş. O Daniel bir an için duraksadı. Ama araçta bir de dördüncü kişiye ait parmak izleri bulunuyor. Dördüncü bir kişi mi? İşte orada, o raporda. Torpido gözünde, direksiyonda ve her tarafta, kapılarda. Bu parmak izlerinin sahibi asla bulunamadı. Bunun bir anlamı yok. Pekala, bir araba tamircisinin parmak izleri olabilir. Bu da bir olasılık tabi. Şimdi de Leaf laboratuvarındaki saçlara bakın. Maura sonraki sayfayı çevirdi. Arka koltukta sarı saçlar bulunmuştu. Bunlar Teresa ve Nicky Wells'in saçlarıydı. Buna şaşırtıcı bir taraf göremiyorum. Kurbanların arabada olduklarını zaten biliyoruz. Ama ön koltukta saçlarına rastlanmadığını göreceksiniz. Bir düşünün. İki kadın yola kalıyorlar. Yola çıkıyorlar. Biri durup onları gidecekleri yere kadar götürebileceğini söylüyor. Peki kardeşler ne yapıyor? İkisi birden arka koltuğa geçiyorlar. Bu sizce de biraz kaba olmaz mıydı? Sürücüyü tek başına önde bırakıp arka koltukta oturmak tabii. Maura kadının gözlerine baktı. Tabii önce başka biri oturmuyorsa. O Daniel yüzünde tatmin olmuş bir gülümsemeyle arkasına yaslandı. İşte insanı deli eden soru bu. Mahkemede asla cevabı bulunamayan soru. Bu yüzden tekrar tekrar annenizi ziyaret ediyorum. Polisin öğrenmek için zahmete girmediği bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Amalta'nın yanındaki koltukta kim oturuyordu? Size söylemedi mi? Adamın adını söylemedi. Adamın mı? Erkek olduğunu sadece tahmin ediyorum. Ama o kadınları yol kenarında bulduğu zaman Amalta'nın yanında biri olduğundan eminim. Kurbanları kontrol altına almasına yardım eden biri. O cesetleri kulübeye taşımasına ve ateşe vermesine yardım edecek güçte biri. Odin yıl duraksadı. Benim ilgilendiğim kişi aslında o, Doktor Istas. Bulmak istediğim kişi o. Amalta ziyaretleriniz bunların onunla hiçbir ilgisi yoktu. Delilik beni ilgilendirmiyor. Ama şeytani kötülük kesinlikle ilgilendiriyor. Mara gözlerini Odenyıl'a dikti. Elbette ilgilendirir. Şeytana yanaşıp onun kokusunu almak istiyorsun. İlgini çeken Amalta değil. O sadece ikiniz arasında bir aracı. Senin arzuladığın şeye götürebilecek bir köprü diye geçirdi içinde. Bir suç ortağı dedi Maura. Kim olduğunuzu bilmiyoruz. Neye benzediğini de. Ama anneniz biliyor. O zaman neden adını söylemiyor ki? Asıl soru da bu zaten. Onu neden gizliyor? Ondan korkuyor mu? Onu korumak mı istiyor? Gerçekten öyle bir insan olduğundan bile emin değilsiniz. Elinizde sadece kimliği belirsiz bir parmak izi var. Bu yalnızca bir teori. Teoriden daha fazlası. Canavar gerçek. O Daniel öne doğru eğilip sessizce neredeyse sır verir gibi bir samimiyetle ekledi. Virginia'da tutuklandığı zaman ilk ifadesinde bu ismi kullanmış. Polis onu sorguladığı zaman bunu yapmamı canavar istedi demiş. O kadınları öldürmesini o söyledi. Sonrasında bir sessizlik oldu. Maura giderek daha hızlı çalınan bir davul gibi kalbinin güm güm attığını duyabiliyordu. Gözlerini indirip yutkundu. Burada bir şizofrenden söz ediyoruz. Muhtemelen işitsel sanrılar yaşayan bir kadından. Belki de gerçek birinden söz ediyordur. Canavar mı yani? Maura kendini gülmeye zorlamıştı. Belki de kendine özgü bir iblisten bahsediyordun. Kabuslarındaki canavarlardan. Geride parmak izi bırakan canavarlar mı? Görünüşe bakılırsa bu iddia jüriyi de pek etkilememiş. Delili görmezden geldiler. Ben de mahkemedeydim. İddia makamının bütün davayı psikozu olan bir kadının üzerine yıkmasına tanık oldum. İşin aslı bu derecede hasta bir kadının yaptıklarından sorumlu olamayacak durumda olduğunu onlar bile kolaylıkla görebiliyordu. Ama o kolay bir hedefti. Mahkum edilmesi hiç de zor olmadı. Deli olduğu apaçık ortada olduğu halde. Ah hayır. Herkes onun deli olduğunda ve gayetten sesler duyduğundan hemfikirdi. O sesler insana kadınların kafa taslarını parçalayıp cesetlerini yakmasını söyleyebilir. Ama jüri yine de onun doğruyu yanlıştan ayırabildiğini farz ediyor. Amalta bir savcının gözünde kesinlikle suçluydu. Jüri de buna karar verdi. Her şeyi yanlış anladılar. Asıl katili ellerinden kaçırdılar. O Daniel yeniden sandalyesine yaslandı ve kim olduğunu bilen tek kişi anneniz dedi. Maura, adli tıp binasının önünde park ettiğinde saat 6 olmuştu. Otoparkta hala iki araç duruyordu. Yoshima'nın mavi Honda'sı ve Kostas'ın siyah Saab'ı. Geç saate gelen bir otopsi oldu herhalde diye düşündü Maura bir parça da suçluluk duyarak. Bugün nöbet sırası ondaydı ama meslektaşları onu idare etmelerini rica etmişti. Maura arka kapıdan binaya girdi ve hemen ofisine geçti. Yolda kimseyle karşılaşmamıştı. Aradığı şey masasının üzerindeydi. İki adet dosya. Lucy dosyalardan birinin üzerine sarı bir yapışkanlı kağıtla üzerinde bir not iliştirmişti. İstediğiniz dosyalar yazmıştı üzerine de. Maura çalışma masasına oturup derin bir nefes aldı ve ilk dosyayı açtı. Bu ablanın dosyasıydı. Teresa Wells'in. Baştaki sayfada kurbanın adı, dava numarası ve otopsi tarihi yazıyordu. Maura adı geçen patoloğu tanımıyordu. Doktor Hames Hobart diye biriydi. Ama adli tıpta sadece 2 yıldır çalışıyordu. Neticede ve bu rapor 5 yıl öncesine aitti. Böylece sayfayı çevirip Doktor Hobart'ın diktesini okumaya başladı. Merhum sağlıklı bir bayan. Yaşı belli değil. Boyu 1 metre 67 santim. Kilosu 52. Kimliği diş röntgenleriyle belirlendi. Parmak izleri belirlenemiyor. Gövdede, kol ve bacaklarda ciddi yanıklar, deride ve açıkta kalan kısımlarda ciddi kömürleşmeler görülüyor. Yüz ve bedenin ön kısmı bir şekilde hasar almamış. Giysiler çıkartılmamış. Cep marka 38 beden, kot pantolonun düğmesi ve fermuarları kapalı. Kömür haline gelen beyaz kazak çıkartılmamış ve sütyenin kopçaları da kapalı. Solunum yollarının incelenmesi sonucu bir ize rastlanmadı. Kan değerlerinde karbonhidroksitemobin doygunluğu minimum düzeyde. Yani vücudu ateşe verildiğinde Teresa nefes almıyordu. Ölüm nedeni Doktor Hobart'ın röntgenlerinden açıkça görülüyordu zaten. Yanlarından ve önlü arkalı çekilen kafatası röntgenlerinden kafatasının sağ yan kısmından ezilme ve 4 santimetre genişliğinde kama şeklinde kırığa rastlanıyor. Ölüm sebebi başına aldığı darbeydi büyük olasılıkla. Daktilo ile yazılmış raporun sonunda Doktor Hobart'ın imzasının altında Moore'a tanıdık bir isim gördü. Dikteyi kağıda geçiren Luzi'ydi. Patologlar gelip geçiciydi ama Luzi ezelden beri bu ofisteydi. Moore sonraki sayfaları da gözden geçirdi. Çekilen röntgenlerin ve yapılan kan ve sıvı testlerinin listelendiği bir sayfa vardı. Ayrıca toplanan kanıtlarda not edilmişti. İdari raporlarda gözetim zinciri, kişisel eşyalar ve otopside bulunan kişilerin isimleri kaydedilmişti. Hobart'ın asistanlığını Yoshima yapmıştı. Ama Moore otopsiye giren Pittsburgh polisi dedektif Swigert'ı tanımıyordu. Moore dosyanın sonuna gelmişti. En sonunda bir fotoğraf vardı. Moore resmi görünce bir an irkildi. Alevler Teresa Wells'in etlerini yakıp kavurmuştu. Derisi yanmıştı ve gövdesindeki kaslar açığa çıkmıştı. Ama yüzü şaşırtıcı bir şekilde sağlam kalmıştı. Bu yüzün bir bayana ait olduğu belliydi. Sadece 35 yaşındaymış diye düşündü Moore. Eğer yaşasaydı bugün benim yaşımda olacaktı. Eğer o Kasım günü lastiği patlamasaydı bugün yaşıyor olacaktı. Moore, Teresa'nın dosyasını kapatıp diğerine uzandı. Dosyayı açıp da içindeki korkunç detaylarla yüzleşmeden önce yine isteksizce bir an için duraksamıştı. Bir yıl önce otopsisini yaptığı yanarak ölen kurbanını düşündü. Saçlarına ve giysilerine sinen o koku odadan çıktıktan sonra bile saatlerce üzerinden gitmemişti. O yazın sonuna kadar mümkün olduğunca barbekü yapmaktan kaçınmıştı. Mangalda et kokusuna katlanamıyordu. Şimdi Nicky Wells'in dosyasını açarken neredeyse hafızasının derinliklerine gömdüğü o kokuyu duymaya başlamıştı. Kurban fena halde yanmış. Göğsün belli kısımları ve karın duvarı tamamen kül olmuş. İç organlar tamamen açığa çıkmış. Yüzdeki yumuşak dokular ve kafa derisi de yanmış. Kafatası kemeri görünüyor. Yüz kemiklerine alınan darbeler de açıkça gözleniyor. Giysilerinden geriye hiçbir şey kalmamış. Ayrıca röntgenlerde 5 numaralı kaburganın üzerinde metal bir parça olduğu gözleniyor. Südyenin kopçası olabilir. Ayrıca leğen çatısında tek bir metal parça görünüyor. Karın bölgesindeki röntgenlerde bir ceninin iskeletinin kalınlıkları gözleniyor. Kafatası çapı aşağı yukarı 36 haftalık olduğunu gösteriyor. Katil Nicky Wells'in hamile olduğunu açıkça görebiliyor olmalıydı. Yine de ona da doğmamış çocuğuna da merhamet etmemişti. Hamile olduğu için ona taviz vermemişti. Anne ve çocuğuna ormanın orta yerinde yapılan bir ortak cenaze töreni bahşetmişti yalnızca. Bu da iltimastan sayılırsa tabii. Moore sonraki sayfaya geçti. Otopsi raporunda yazan bir cümleyi gördü. Kaşlarını çatıp bir an için duraksadı. Röntgende açıkça görüldüğü gibi ceninin sağ kaval kemiği kalmış, kemiği ve ayak bilekleri eksik. Cümlenin yanında tükenmez kelime bir not düşülmüş. Eke bakınız. Moore sayfaları çevirip sonradan iyileştirilen sayfaya baktı. Kurbanın 3 ay önce ayakta tedavi olduğu hastanenin kadın doğum bölümünde dölütsel anormallik belirlenmiş. İkinci ve 3 aylık süreçte yapılan ultrasonda da ceninin sağ alt uzvunun muhtemelen amniyotik bant sendromuna bağlı olarak eksik olduğu gözlenmiş. Fetal bozukluk. Nicky, bebeğinin sağ bacağı olmadığını öğrenmişti ama yine de bebeğini doğurmayı seçmişti demek. Bebeğine sahip çıkmıştı. Moore, sondaki sayfalarla yüzleşmenin daha zor olacağını biliyordu. Bu resme bakmayı midesi kaldıramayacaktı ama yine de kendini zorladı. Kadının kolları ve gövdesi kapkara olmuştu. Hamilenin verdiği o pırıltıyla yanakları al al olmuş güzel bir kadın değildi bu resimdeki. Yalnızca kömürden bir mankenin altından bakan kuru kafa. Öldürücü darbenin paramparça ettiği bir yüz kemiği. Bunu Amal Talank yaptı. Benim annem yaptı. Onların kafalarını kırıp bedenlerini kulübeye sürükledi. Cesetlerin üzerine benzin dökerken, kibriti çakarken ve alevlerin üzerinde büyümesini izlerken çılgınca bir zevk mi aldı yani? Yanan saç ve et kokusu uzun uzun ciğerlerine çekmek için etrafında mı dolandı? Maura daha fazla dayanamayarak dosyayı kapattı. Masasının üzerindeki röntgen zarflarına dönmüştü şimdi. Röntgenleri alıp ışık kutusuna yöneldi ve Teresa Wells'in kafasında ve boynundaki röntgenlerini kutuya yerleştirdi. Kemiklerin hayalet gibi gölgeleri ışıkla birlikte parıl parıl parlamıştı. Röntgenlere bakmak, fotoğraflara bakmaktan daha çok kolaydı. Et, kemikten ayrılıp da tanınmaz hale geldiği zaman iskeletin korkutucu bir yanı kalmıyordu. Bütün iskeletler birbirlerine benziyordu ne de olsa. Şu anda baktığı kafatası herhangi bir kadına ait olabilirdi. Sevdiği birine ya da ona tamamen yabancı birine. Maura kurbağanın kafatasındaki çatlağı inceledi. Kafatasının içine geçen üçgen şeklinde kırığa baktı. Bu alelade bir darbe değildi. İnsanın bu kemik parçasını kafatasının yan kısmında görebilmesi için kolunu bilinçli bir şekilde vahşice var gücüyle savurması gerekiyordu. Maura, Teresa'nın röntgenlerini indirip diğer zarfa uzandı ve ışık kutusuna yeni röntgen filmlerini yerleştirdi. Bu da bir kafatası filmiydi. Nicky'ninki. O da ablası gibi başından darbe almıştı ama bu kez levye alnına inerek alın kemiğini tamamen göçertmişti. Göz çukurlarının ikisi de öyle bir şekilde paramparça olmuştu ki o anda kadının gözleri yuvalardan fırlamış olmalıydı. Nicky Wells o darbenin geldiğini gözleriyle görmüş olmalıydı. Mora röntgenleri indirip kutuya başka bir çift röntgeni astı. Nicky'nin omurga ve leğen kemiklerini yanan etin altında şaşırtıcı derecede sağlam kalmıştı. Leğen kemiğinin hemen altında Jenny'nin iskeleti görünüyordu. Alevler anneyi ve çocuğunu yakıp kapkara bir kömüre çevirmişti ama röntgenlerde aslında iki ayrı birey oldukları açıkça görünüyordu. İki kişinin kemikleri vardı burada. İki ayrı kurban.